Ayrım 39.
Sayfa 452. Verilen nişanlardan, Avusturyalılardan, onların giydikleri üniformalardan, savaş düzenlerinden, Bonapart'tan, şimdi artık Essen'deki birlik geldikten sonra, hele Prusya'da bizim tarafımızı tutarsa, Bonapart'ın ne kadar kötü bir durumda kalacağından söz ediyorlardı. Ama bütün bu gruplarda en çok konuşulan hükümdar Aleksandr'dı. Onun her sözünü, her hareketini anlatıyor, ona hayranlık duyuyorlardı. Herkes yalnız bir tek şey istiyordu, hükümdarın kumandası altında mümkün olduğu kadar çabuk düşmana karşı çıkmak. Hükümdarın kendisi kumanda edecek olursa karşıda kim olursa olsun mutlaka yenilirdi. Rostov'da subayların çoğu da teftişten sonra böyle düşünüyorlardı. Teftişten sonra herkes zaferin kazanılacağına o kadar güveniyordu ki. Ancak iki çarpışmada düşman yenildikten sonra böylesine bir güven duyulabilirdi. Teftişin ertesi günü Boris en iyi üniformasını gerek arkadaşı Berg'in başarı dilekleriyle Olmütz'e Bolkonski'ye gitmişti. Onun kendisine gösterdiği ilgiden yararlanmak, daha iyi bir görev almak, özellikle onu orduda çok çekici bir şey olarak görünen önemli bir kişinin yaverliğini sağlamak istiyordu. Rostov'un durumu iyi, babası ona 10.000 ruble gönderiyor, o hiç kimsenin elini eteğini öpmek istemediğinden, kimsenin yanına uşak olarak girmeyeceğinden söz edebilir ama benim gibi kendinden başka dayanacak kimsesi olmayan biri meslekte ilerlemeli, fırsatları kaçırmayıp onlardan yararlanmalı diye düşünüyordu. O gün Olmütz'de Prens Andrei'yi bulamadı. Ama genel karargahla kor diplomatlığın bulunduğu ve her iki imparatorun mahiyetleriyle birlikte yerleştiği Olmütz'te saraylıları ve imparatorun yakınlarını görmek, içinde bu üstün çevreye katılmak için duyduğu isteği kuvvetlendirmekten başka bir işe yaramadı. Kimseyi tanımıyordu ve üzerindeki o şık muhafız üniformasına rağmen sokaklarda lüks arabalar içinde başlarında sorguçlar, göğüslerinde kurdeleler, nişanlarla dolaşıp duran bütün bu yüksek kişiler, saraylı olsun, asker olsun, hepsi ondan o kadar yüksek görünüyordu ki küçük rütbeli muhafız subaycığını yalnız görmezle gelmiyor, varlığını fark etmiyorlardı bile. Başkomutan Kutsov'un bulunduğu ve Bolkonski'yi sorduğu binada bütün yaverler, hatta emir erleri ona buraya onun gibi subayların sürüyle geldiklerini ve hepsinden artık bıktıklarını belirtmek istiyorlarmış gibi bakıyorlardı. Buna rağmen, daha doğrusu asıl bu yüzden Boris ayın 15'i olan ertesi gün tekrar Olmütz'e gitti ve Kutsov'un yerleştiği binaya girerek Bolkonski'yi sordu. Prens Andrei oradaydı. Boris'i herhalde eskiden danslı toplantıların yapıldığı büyük bir salondan geçirdiler. Şimdi orada 5 karyola ile çeşit çeşit eşya vardı. Masalar, iskemleler, klavsenler. Kapıyı daha yakın bir yaver, sırtında şal desenli bir röpte şambır masanın başında oturuyor, yazı yazıyordu. İkincisi kırmızı yüzlü şişman Netvitski yatağın üzerine uzanmış, ellerini başının altına koymuş, yanına oturan bir subayla gülüşüyordu. Üçüncüsü klavsende bir Viyana valsi çalıyor. Dördüncüsü klavsinin üzerine çıkıp uzanmış, hafif hafif şarkı söyleyerek ona eşlik ediyordu. Bolkonski ortalarda yoktu. Bu baylardan hiçbiri Boris'i görünce tavırlarını değiştirmediler. Boris'in soru sorduğu adam canı sıkılarak ona döndü. Bolkonski'nin nöbetçi olduğunu, onu görmek istiyorsa soldaki kapıya, bekleme odasına gitmesini söyledi. Boris teşekkür ederek bekleme odasına gitti. Bekleme odasında 10 kadar subay ve general vardı. Boris içeri girdiği sırada Prens Andrei karşısındakini küçümsediğini belirtmek için gözlerini kısarak nazik ama açıktan açığa, "Eğer görevim olmasaydı sizinle bir dakika bile konuşmazdım" der gibi usanmış bir tavırla nişanlarını takmış, kıpkırmızı yüzünde orduda asların üstlerine gösterdikleri bir dal kabukluk ifadesiyle hemen hemen parmaklarının ucuna basarak hazrol vaziyeti almış bir Rus generalinin kendisine bildirdiği şeyleri dinliyordu. Karşısındakini küçümsediğini göstermek istediği zaman kullandığı bir Fransızcayla, "Çok güzel, lütfen bekleyin" dedi. Boris'i görünce de artık bir daha arkasından yalvararak koşup duran ve kendisini dinlemesini rica eden generali dinlemeden neşeli bir gülümseyişle başını sallayarak genç adama döndü. Boris o anda daha önce tahmin ettiği gibi orduda yönetmelikte yazılı olup da herkesin ezbere bildiği bir rütbeler zinciriyle disiplinden başka apayrı bir rütbe zincirinin bulunduğunu daha kesin olarak anladı. O dimdik duran kırmızı yüzlü generali Prens Andrei'nin keyfi öyle istiyor ya da öyle olmasını daha uygun buluyor diye onun asteğmen Drubetskoy ile konuşmasını bitirmesini beklemeye zorlayan şey işte bu yazılı olmayan rütbe zinciriydi. Boris şimdi her zamankinden daha çok yazılı yönetmeliğe göre değil de yazılı olmayan rütbeler zincirine göre davranmaya karar verdi. Şimdi seziyordu ki yalnız Prens Andrei'ye tanıtılması bile onu birden başka olaylarda, örneğin cephede onu ezebilecek kudretteki generalden daha üstün duruma getirmişti. Prens Andrei yanına yaklaşıp onu elinden tuttu. ''Yazık, dün beni bulamamışsınız. Ben bütün gün Almanlarla uğraştım durdum. Ve Rotter'le birlikte tertibatı dolaştık. Almanlar bir kez titizlik göstermeye kalkışmasınlar. Sonu gelmez.'' Boris, sanki Prens Andrei herkesin bildiği bir şeyi ima ediyormuş gibi gülümsedi. Oysa Weyrother soyadını, hatta tertibat sözünü ilk defa işitmişti. ''Eh söyleyin bakalım azizim, hala yaver olmak istiyor musunuz? Ben bütün bu süre zarfında hep sizi düşündüm.'' Boris nedense elinde olmayarak kızardı. ''Evet, başkomutana rica etmeyi düşünmüştüm. Elimde Prens Kuragin'in benim için ona yazdığı bir mektup vardı.'' Sonra özür diler gibi ekledi. Ona yalnız şunun için ricada bulunmak istemiştim. Korkuyorum ki bizim muhafız birlikleri savaşa katılmayacak. Prens Andrei, peki peki, hepsini konuşuruz dedi. Yalnız izin verin bu bayın geldiğini bildireyim. Ondan sonra emrinizdeyim. Prens Andrei o kırmızı yüzlü generalin geldiğini bildirirken herhalde Boris'in o yazılı olmayan rütbeler zincirinin sağladığı çıkarlar konusundaki düşüncelerini paylaşmayan general, yaverle yaptığı konuşmayı bitirmesine engel olan küstah teğmene gözlerini öylesine dikmişti ki Boris huzursuzluk duymaya başladı. Arkasını döndü ve Prens Andrei'nin başkomutanın odasından dönmesini bekledi. Birlikte klavsenlerin bulunduğu büyük salona geçtikleri vakit Prens Andrei, ''Bakın size bir şey söyleyeceğim dostum. Ben sizi düşündüm.'' dedi. ''Sizin başkomutana gitmenize lüzum yok. O size bir sürü nazikle kırdılar eder, sizi yemeğe çağırır. Boris, eh bu da o yazılı olmayan rütbeler zincirine göre pek fena değil.'' diye düşündü. ''Ama bundan bir şey çıkmaz. Biz yaverler, emir subayları neredeyse bir tabur kadar olacağız.'' Her neyse, bakın biz ne yapalım. Benim yakın bir dostum var. Hükümdarın yaveri olan bir generaldir ve çok iyi bir insandır. Prens Dolgorukov, belki siz bunu bilmiyorsunuz ama aslında şimdi Kutsov ile genel kurmayı da bizler de hiç önemli değiliz. Bütün iş hükümdarın elinde. Onun için Dolgorukov'a gidelim. Zaten benim de ona gitmem gerekiyordu. Ama ona sizden daha önce söz etmiştim. Bakalım sizi bir yerlere şöyle güneşe daha yakınca bir yerlere yerleştirmenin yolunu bulabilecek mi? Prens Andrei, genç bir adama yol göstermek, onun başarılarına yardım etmek gerektiği vakit çok heyecanlanırdı. Başkasına yardım etmek bahanesiyle kendisi böyle bir yardımı kabul etmeyi gururuna yediremezdi. Başarılar sağlamasına imkan veren ve onu kendisine çeken çevreye yakındı. Boris'i korumayı memnunlukla üstüne almıştı. Bu yüzden onunla birlikte Prens Dolgorukov'a gitti. İmparatorlarla yakınlarının yerleştikleri Olmütz Sarayı'na geldikleri vakit çoktan akşam olmuştu. Aynı gün Yüksek Savaş Şurası toplanmış, toplantıya şuranın bütün üyeleriyle iki imparator da katılmıştı. Toplantıda ihtiyarların Kutsov'la Prens Schwarzbergen'in düşüncelerine aykırı olarak derhal taarruza geçilmesine ve Bonaparte'la kesin bir savaş yapılmasına karar verilmişti. Prens Andrei Boris'le birlikte Prens Dolgorukov'u bulmak için saraya geldiği vakit askeri şura toplantısı daha yeni bitmişti. Genel karargâhta herkes o gün yapılan ve genç subaylar için zaferle sonuçlanan askeri şura toplantısının heyecanı içindeydi. Yavaş davranmayı, bir şeyler beklemeyi, saldırmamayı öğüt verenlerin sesleri, öylesine hep bir ağızdan bastırılmış, ileri sürdükleri itirazlar, saldırının muhakkak zaferle sonuçlanacağı ileri sürülerek öylesine çürütülmüştü ki, toplantıda konuşulanlardan sonra yapılacak savaş da muhakkak kazanılacak olan zafer de artık geleceğe ait şeyler değil de geçmişte olmuş şeyler gibi görünüyordu. Bütün elverişli şartlar bizim tarafımızdaydı. Napolyon'un kuvvetlerinden kesin olarak kat kat üstün büyük kuvvetler hep bir tarafta toplanmıştı. Ordular imparatorların da yanlarında bulunmalarından ötürü coşuyor, bir an önce dövüşmek için çırpınıyorlardı. Ordulara komuta eden General Weyrother harekatın yapılacağı stratejik bölgeyi en küçük ayrıntılarına kadar biliyordu. Ne mutlu bir rastlantıydı ki Avusturya orduları bir yıl önce şimdi Fransızlarla savaşmak zorunda kalacakları alanlarda manevra yapmışlardı. Bütün bu arazi en küçük noktalarına kadar biliniyordu, haritalarda da gösterilmişti. Bonaparte'a gelince o herhalde kuvvetini yitirdiği için hiçbir şeye başvurmuyordu. Taarruzun en ateşli savunucularından biri olan Dolgorukov askeri şura toplantısından yeni dönmüştü. Yorgun, bitkin ama toplantıda kazanılan zaferden ötürü heyecanlıydı ve gurur duyuyordu. Prens Andrei korumaya karar verdiği subayı ona tanıştırdı. Dolgorukov Boris'in elini nezaketle kuvvetle sıktı ama bir şey söylemedi. Sonra herhalde o anda her şeyden çok zihnini meşgul eden düşünceleri açıklamaktan kendini alamadığı için Prens Andrei ile Fransızca konuşmaya başladı. "Ey azizim, öyle bir çatışma yaptık ki sorma. Allah vere de bunun sonucu olarak yapılacak çarpışma da aynı şekilde zaferle bitse." Kesik kesik heyecanla devam ediyordu. "Yalnız azizim, Avusturyalılara, özellikle Weyrother'e karşı suçlu olduğumu itiraf etmek isterim. O ne titizlik, o ne etraflı bir araştırma, o ne arazi bilgisi. Bütün imkanları, bütün şartları ve en küçük ihtimalleri bile hesaba katan o ne ileri görüş. Hayır kardeşim, şu anda içinde bulunduğumuz şartlardan daha iyisini insan icat bile edemez. Avusturyalıların titiziyle Rusların cesareti bir araya geliyor. Daha ne istersiniz? Bolkonski, demek taarruz kesin olarak kararlaştırıldı, öyle mi?" diye sordu. "Hem de biliyor musunuz azizim, bana öyle geliyor ki Bonaparte bu işte Latincesini yitirdi." Latincesini yitirdi, Fransızca "peur de son" Latin sözünün karşılığı "ne yapacağını şaşırdı" anlamına gelir. "Biliyor musunuz, bugün ondan imparatora bir mektup geldi." Dolgorukov bunu söylerken saygıyla gülümsemişti. Bolkonski, "ya öyle mi?" diye sordu. "Peki ne yazıyor?" "Ne yazabilir ki? Taridiridira falan filan. Hepsi de vakit kazanmak için. Bakın söylüyorum, artık onu avucumuza aldık. Burası muhakkak. Ama işin en hoş tarafı nedir biliyor musunuz?" Birden candan bir tavırla güldü. "İşin en hoş tarafı, verilecek cevapta ona ne denileceğini bir türlü bulamadılar. Konsül denilemeyeceğine göre elbette imparator da denilemezdi. Ne kalsa General Bonaparte denmeliydi." Bolkonski, "iyi ama onu imparator olarak tanımamakla General Bonaparte adını vermek arasında fark var." Dolgorukov gülerek Prens Andrei'nin sözünü kesti, hızlı hızlı konuşuyordu. "İş bundan ya işte, Bilibin'i tanıyorsunuz, çok zeki bir adamdır. İşte o, başlığın şöyle olmasını teklif etti: yalancı hükümdara, tüm insanlığın can düşmanına." Dolgorukov kahkahalarla güldü. Bolkonski, "yalnız o kadar mı?" diye sordu. "Ama verilecek olan karşılığın üzerine yazmak için ciddi olarak yerinde bir ünvanda gene Bilibin buldu. Ne ince zekası vardır, ne akıllı adamdır. Neymiş o ünvan?" Prens Dolgorukov ciddi ve memnun bir tavırla, "Fransız hükümet başkanına, o chef du gouvernement français" dedi. "Güzel değil mi?" Volkonski, "güzel ama hiç hoşuna gitmeyecek" dedi. "Orası öyle, hem de hiç hoşuna gitmeyecek. Kardeşim onu tanıyor. Paris'te onun evinde, yani şimdiki imparatorun evinde kaç defa yemek yemiş. Bana ondan daha ince, daha kurnaz bir diplomat olamaz" demişti. "Biliyorsunuz ya, Fransız becerikliliğiyle İtalyan aktörlüğünün bir karışımı. Kont Markov'la Napolyon için anlatılan fıkrayı biliyor musunuz? Onunla yalnız Kont Markov başa çıkabilirdi. Mendil hikayesini biliyor musunuz? Çok güzeldir." Konuşan Dolgorukov bir Boris'e bir Prens Andrei'ye bakarak Bonaparte'ın nasıl bizim temsilcimizi sınamak için onun önünde mendilini yere düşürdüğünü, sonra ona bakarak durakladığını, Markov'un kendisine hizmet etmesini bekliyormuş gibi bir tavır takındığını, Markov'un da nasıl o düşer mendilin yanına kendi mendilini düşürdüğünü ve eğilip Bonaparte'ın mendilini almadan kendi mendilini aldığını anlattı. Bolkonski, "şarman" dedi. "Her neyse, ben size bu genç için bir ricada bulunmaya gelmiştim. Size şunu söyleyeyim ki..." Ama Prens Andrei daha sözünü bitirmemişti ki odaya bir yaver girip imparatorun Prens Dolgorukov'u yanına çağırdığını söyledi. Dolgorukov hemen ayağa kalkıp Prens Andrei ile Boris'in ellerini sıktı. Ah ne aksilik, bilirsiniz sizin için elimde olan her şeyi seve seve yaparım. Hem sizin için hem de bu sevimli delikanlı için. Boris'in elini tekrar candan, heyecanlı, aynı zamanda her şeyi hafiften alan bir tavırla sıktı. Ne yapayım görüyorsunuz işte, gelecek sefere görüşürüz. Boris en yüksek makama ne kadar yakın olduğunu düşündükçe heyecan duyuyordu. O anda koca kitlelerin tüm hareketlerini yöneten yaylarla temaslı olduğunu kavruyordu. Oysa kendi alayındayken o kitlelerin mini mini söz dinler değersiz bir parçası olduğunu hissederdi. Prens Dolgorukov'un peşinden koridora çıktılar ve Dolgorukov'un girdiği hükümdarın odasından orta boylu, sivil elbiseli, zeki yüzlü, çıkıntılı çenesinde kesin bir yara izi bulunan ama bu yara iziyle çirkinleşmeyen, aksine o çizgiyle özel bir canlılık ve azimli bir ifade kazanan bir adamla karşılaştılar. Uzun boylu olmayan bu adam, Dolgorukov'u bir ahbabı selamlar gibi başıyla selamladı. Sonra Prens Andrei'nin üzerine doğru yürüyerek, sanki onun kendisine selam vermesini ya da yana çekilip yol vermesini bekliyormuş gibi ona soğuk bir bakışla dik dik baktı. Prens Andrei ne selam verdi ne de yana çekildi. Yüzünde bir öfke belirmişti. Arkasına dönerek koridorun yan tarafından yürüdü. Boris, kim bu diye sordu. Bu kalbur üstü ama hiç hoşlanmadığım insanlardan biridir. Dışişleri Bakanı Prens Adam Chartoriski. Saraydan çıkarlarken Bolkonski gizleyemediği bir iç çekişle, işte milletlerin kaderlerine bu insanlar yön veriyorlar dedi. Ertesi gün ordular sefere çıktı. Boris de ta Austerlitz savaşına kadar ne Bolkonski ne Dolgorukov'a gitmek fırsatını bulabildi. Bu yüzden daha bir süre İsmailovski alayında kaldı. Ayın 16'sında gün doğarken Nikolay Rostov'un hizmet gördüğü ve Prens Bagration'un savaş düzenine giren kuvvetleri arasında bulunan Denisov'un süvari bölüğü söylendiğine göre daha gece konakladığı yerden harekete geçmiş, öbür kolların arkasından giderek yarım vers kadar ilerlemiş, büyük yolun üstünde durmuştu. Rostov, yanından kazakların 1. ve 2. süvari bölüklerinin topçularla piyade taburlarının ve yaverleriyle beraber General Bagration'la General Dolgorukov'un geçtiklerini görmüştü. Daha önce de olduğu gibi savaş başlamadan duyduğu bütün korku, o korkuyu bastırmak için yaptığı bütün iç çatışma ve çarpışmada kendisini bir süvari olarak göstermek için beslediği bütün hayaller boşa gitmişti. Onların bölüğü yedek kuvvet olarak bırakılmıştı. Bu yüzden o günü sıkıntı ve hüzünle geçirdi. Sabahın 9'unda ileriden silah sesleri, "Urra!" diye bağırışmalar duydu. Geriye taşınan yaralıları gördü. Bunların sayısı çok değildi. En sonunda 100 kadar kazağın ortasında bir Fransız süvari grubunun nasıl götürüldüğünü seyretti. Belliydi ki savaş bitmişti. Herhalde o kadar büyük olmayan ama mutlu bir şekilde sonuçlanan bir çarpışmaydı. Geriye doğru yürüyen erlerle subaylar, parlak bir zaferden, Visco şehrinin alındığından ve bütün bir Fransız süvari bölüğünün esir edildiğinden söz ediyorlardı. Geceki şiddetli dondan sonra hava açık ve güneşliydi. Bu sonbahar gününün parlak ışığı yalnız çarpışmaya katılanların anlattıklarından değil, aynı zamanda Rostov'un yanından gelip geçen erlerin, subayların, generallerin, yaverlerin yüzlerindeki sevinçli ifadeden de anlaşılan zafer haberine uygundu. Savaştan önce bütün korkusunu boşuna yenmeye çalışmış olan ve o neşeli günü hareketsiz geçirmiş bulunan Nikolay, kalbinde daha da büyük bir sızı duyuyordu. Yolun kenarında önünde bir matara ve mezelerle oturmuş olan Denisov, "Gostov, buraya gel." "Kedeyi gamı dağıtmak için içelim," diye seslendi. Denisov'un çilingir sofrası etrafında toplanan subaylar yiyip içerek konuşmaya başladılar. Subaylardan biri iki kazağın yaya olarak götürdükleri esir bir Fransız dragonunu işaret ederek "İşte birini daha getiriyorlar," dedi. Kazaklardan biri esirden alınan yüksek güzel bir Fransız atını yedeğinde getiriyordu. Denisov kazağa seslendi. "Atı satıversene bana." "Emredersin komutanım." Subaylar kalkıp kazaklarla esir Fransızın etrafını çevirdiler. Fransız dragonu Fransızcayı Alman şivesiyle konuşan Alsaslı bir delikanlıydı. Heyecandan tıkanıyordu, kızarmıştı. Fransızca konuşulduğunu işitince subaylarla acele acele konuşmaya başladı. Bazen birine, bazen ötekine dönüyordu. Kendisine kalsa onu esir alamayacaklardı. Yakalanmışsa suçun kendisinde olmadığını, bütün suçun kendisine eğer örtülerini toplamaya gönderen Le Caparol'de olduğunu, kendisinin ona Rusların artık oraya gelmiş olduklarını söylediğini anlatıyordu. Her sözünde "Ama benim küçük atıma kötü davranmasınlar" sözünü katıyor, atını okşayıp duruyordu. Belliydi ki nereye düştüğünü iyice anlayamıyordu. Arada bir kendisini komutanlarının karşısında sanıyor, er olarak dürüstlüğünü, hizmetteki kusursuzluğunu belirtiyor, arada bir esir düştüğü için özür diliyordu. Dragon, artçı birliklerimize Fransız ordularının bizlere çok yabancı olan havasını bütün tazeliğiyle getirmişti. Kazaklar atı iki o devrin parası Duke altına bıraktılar. Onu da şimdi kendisine para geldiği için subayların arasında en zengini olan Rostov satın aldı. At süvari subayına teslim edildikten sonra Alsaslı saf bir tavırla Fransızca "Alles alles" sözlerinin bozulmuş şekli olan "Macon ne fan pas la, amon petit cheval" dedi. Kazak bu sözleri "yürü yürü" anlamında kullanıyordu. Rostov gülümseyerek Dragon'u sakinleştirdi ve ona para verdi. Yürümesi için esirin koluna dokunan kazak "ale ale" dedi. Birden süvarilerin arasında sesler duyuldu. "Hükümdar geliyor, hükümdar geliyor." Her yerde bir konuşma, bir telaş başladı ve Rostov arkada, yolun üzerinde, şapkalarının üstünde beyaz sorguçlar bulunan birkaç atlıyı gördü. Bir dakika içinde herkes yerini almış, beklemeye başlamıştı. Rostov kendi yerine kadar nasıl koştuğunu, atına nasıl bindiğini anlamamış, hissetmemişti. Çarpışmaya katılamamaktan duyduğu üzüntü de, çevresinde hep aynı yüzleri görmekten duyduğu sıkıntı da, kendine ait bütün düşünceler de bir an içinde yok oluvermişti. Şimdi bütün varlığı hükümdarın yakınlığından duyduğu mutlulukla doluydu. Yalnız bu yakınlığın bile o günün boş geçtiğini unutturan bir ödül olduğunu hissediyordu. Vaat edilen buluşma anına kavuşmuş bir sevgili gibi mutluydu. Hazır olduğu için başını çevirip bakmaya bile cesaret edemiyor, arkasına hiç bakmadan onun yaklaştığını heyecanlı bir sezişle duyuyordu. Bunu yalnız yaklaşan atlıların nal seslerinden değil, o yaklaştıkça etrafta her şeyin daha aydınlık, daha sevinçli, daha anlamlı olmasından, bir bayram havasının yaratılmasından anlıyordu. Rostov için bir güneş olan varlık gittikçe daha çok yaklaşıyor, yumuşak, göz kamaştıran ışıklar saçıyordu. Rostov kendisinin de bu ışıklarla sarıldığını hissediyor, o şefkatli, o sakin, o azametli ama aynı zamanda o kadar da sade olan sesi işitiyordu. Rostov'un duygularına uygun biçimde derin bir sessizlik olmuş ve bu sessizlikte hükümdarın sesi duyulmuştu.